Ayrım 16.
Fena bir maksatla söylenmediği muhakkak olan bu sözü Selim Bey gibi kendime karşı da bir tecavüz telakki ettim. Fakat hücum pek birdenbire olduğu için kendimi toparlayıp cevap veremedim. Sonradan konuşmaya meydan bulamıyorum da ondan, manasız konuşmaktansa sükût daha iyi değil midir yolunda, o zamanki çocuk kafamla çok kuvvetli zannettiğim bazı mukabeleler aklıma geldi. Bereket versin, vakit geçtiği ve araya başka sözler karıştığı için buna imkan bulamadım. Selim Bey budalası bu adamın muamelelerine darılmak şöyle dursun, bilakis ona son derece alaka gösteriyor, doktor gitmekten bahsettiği zaman iznin bitmeden ve tamamıyla tedavi olmadan evvel şuradan şuraya gidemezsin diyordu. Nihayet Afife'nin bir aralık dışarı çıkan Kemal Bey'i takip etmesi ve sofada gülüşerek konuşmaları beni büsbütün çileden çıkardı. Hastalığımın arazlarından biri de beni son derece vahimli, vesveseli yapmış olmasıydı. İki kişi baş başa verip konuştuğu zaman benden bahsettiklerine şüphe etmiyor, uğuldayan kulaklarımla adeta fısıldadıkları kelimeleri işitiyordum. Evet, bu adam yüzüme karşı benimle alay etmişti. Şimdi muhakkak dışarıda taklidimi yapıyor, biraz evvel ablasına yapılan hakarete gülmüş olan Afife şimdi de bana gülüyordu. Dönüşte başımı arabanın bir köşesine dayamış, gözlerimi kapamıştım. Şakaklarım zonkluyor, çenelerim kilitleniyordu. Söylediği lakırtıların cevapsız kaldığını nihayet fark eden kaymakam, "Ne o, sende bir tuhaflık var," dedi. Bu gece herkese düşmandım. Fakat belki yanımda bulunduğu için ona karşı duyduğum öfke hepsinden fazlaydı. Biçarenin bütün o zamana kadar sevdiğim tarafları birdenbire gözümde gülünç ve şeni bir karikatür oluyor, sesi batıyor, sözleri batıyordu. Ufak toparlak vücudu arabanın sarsıntılarıyla vücuduma dokundukça nefret ürpermeleri geçiriyor, onu belinden yakalayıp bir bohça gibi sokağın ortasına fırlatmak istiyordum. Ağzımı açarsam olmayacak bir şey söylemekten korkarak sualine cevap vermemiştim. Bir daha tekrar edince kuru bir sesle "Hiç," dedim, "başım ağrıyor." Sebep? O çobur ve zevksiz heriften sıkıldım. Kaymakam yerinde doğruldu, karanlıkta yüzümü görmeye çalışarak. "Ve minel garayip, sen bu huyları yeni çıkardın." Sinirli bir hareketle omuzlarımı silktim ve gözlerimi sımsıkı kapadım. O devam etti. "Ben Kemal Bey'in senin anlattığın gibi bulmadım. Pekala sevimli, nazik, terbiyeli, hoş sohbet bir çocuk." Artık kendimi tutamadım, sinirli bir sesle. "Yüz yüze geldiniz mi? Sizin için fena adam yoktur ki. Herkes maşallah iyi, herkes maşallah tatlı ve hoş sohbet." Kesik kahkahalarla gülüyor, kaymakamın vereceği cevapları dinlememeye evvelden karar vermiş gibi küstah ve terbiyesiz bir tavırla ıslık çalıyordum. Kaymakam bu yeni çehre karşısında şaşalamıştı. Mütemadiyen bağırıp çağırarak bozuk kaldırımlar üstünde arabasını süren arabacıya daha yavaş gitmesini ihtar ettikten sonra "Yani dal kavukluk mu ediyorum demek istiyorsun?" dedi. Kendim biraz toparlayarak "Estağfurullah" demem lazım geldi. O hüzünle gülerek devam etti. "Öyle bir şey düşünüyorsan çekinme, içinde kalmasın. Fiza menana, böyle bir ithamı reddedecek baba yiğit deve de kulaktır. Allah kabul etsin, sırası geldikçe hepimiz asır icabına uymakta kusur etmiyoruz. Maksat o değil. Sen ne diye bu gece birdenbire bana şahlandın? Onu anlayalım. Asıl mühim olan bu." Kaymakam yüzümü iyi görmek için yan dönüyor, sık sık tekerrür eden şiddetli sarsıntılardan biriyle sokağa fırlamamak için iki eliyle arabanın tente demirini sımsıkı yakalıyordu. Onda bir zamandan beri bir hal peyda olmuştu. Bazen ufak tefek şeylere sinirlendiğimi, yaşamaktan bıktığımı söylediğim zaman bana karşı bakışlarının değiştiğini, içimdeki daha derin bir şeyi görmek ister gibi göz bebeklerinin adeta büyüdüğünü görüyordum. Gözlerimi kapamakta devam etmekle beraber kendimi bu gecede öyle tarassut altında hissettim ve hemen vaziyetimi değiştirdim. "Belki sizi gücendirdim efendim. Biliyorsunuz ki ben hastayım. Saatim saatime uymuyor. Kaymakam sadece malum çocuğum, malum daha üst sıla dedi ve tekrar köşesine çekilerek başını arkaya dayadı. Araba ara sıra yokuşun taşlarına çarptıkça ay ay diye bağırıyor, başka bir şey söylemiyordu. Kaymakamı şüphelendirdiğim muhakkaktı. Bunu gidermek için mutlaka bir şey yapmalıydım. Bir türlü düzelemeyen yollardan şikayet ettikten sonra garip hastalık efendim dedim. Bakınız şimdi de kendimi iyi buluyorum. Hatta Kemal Bey hakkında fikirlerim bile değişti. Hakikaten sevimli ve terbiyeli bir insan. Siz zaten her şeyi gayet iyi görürsünüz. O gülümsedi. Barıştık, zahmet etme. Yok vallahi onun için değil. Ciddi söylüyorum efendim. Kaymakam beni yine tasdik etti. Malum malum. Ciddi konuşmamak için ne sebep var? Hastalık hali. Senin tarifine göre ben bu Kemal Bey'i hakikaten suratsız, herzevekil bir adam sanmıştım. Halbuki karşıma akarsu gibi kıvrak, canlı bir insan çıktı. Yüzünde 5-10 çiçek izi varmış. Ne çıkar? Manası olan, zekası olan çehreyi hangi çiçek bozabilir ki? Fazla olarak da neşeli insan. Skalavakilerin protestan kiliselerine benzeyen evlerinin tadı tuzu gelmiş. Dikkat ettin mi? Afife bile ne kadar canlı. Ne kadar olsa genç bir kadın. Etrafında erkeğe benzeyen bir erkek görünce adeta değişmiş. Fıkır fıkır konuşuyor kızcağız. Gözlerinin içi gülüyor. Ben Selim Bey'in yerinde olsam ne yapardım bilir misiniz? Hazır akrabalık falan da varmış aralarında. Kızı o Rıfkı Bey olacak serseriden çatır çatır ayırtır, Allah'ın emriyle bu çocuğa verirdim. Ne kadar yakışacaklar birbirlerine. Bu sözleri bir tuzaktan başka bir şey değildi. Kaymakam belki fena bir merak sevkiyle yahut da derdimin hakikatini öğrenerek bir çare aramak gibi güzel bir niyetle beni gafil avlamak istemişti. Bunu gerçi senelerden sonra anlamış bulunuyordum. Fakat iyi hatırlıyorum ki o gece bir müdafaa, sevki tabiisi bana bu baskını mümkün olduğu kadar serin karşılamayı emretti. Bu feci sözlerin yüzümdeki alametlerinden bir kısmı karanlıkla, gerisi çocuğun bazen büyük adamınkinden daha aldatıcı olan sahte saflığı ile saklı, sakin ve hemen hemen neşeli bir sesle. Ne iyi olur efendim dedim. Küçük ablanın mesut olmasını ben de çok isterim. Afife'nin ellerini kocasının omuzlarına dayadığını, yanağını onun yanağına yaklaştırdığını görmüştüm. Sonra kaymakamın amiyane, sinik fakat garip bir tasvir ve telkin kuvveti taşıyan kelimeleri delaletiyle onları karı kocalık hayatlarının en mahrem sahnelerinde hemen hemen gözlerimle görmüştüm. Fakat gariptir ki bütün bunlar bana küçük abla hesabına bir merhamet ve hüzünden başka bir şey ilham etmemişti. Halbuki yine kaymakamın misafir doktorla Afife için söylediği birkaç kelime beni şimdi kıskançlıktan kudurtuyordu. Onların seviştikleri benim için artık şüphe edilmeyecek bir hakikatti. Hem de nasıl? Geceleri ortalıktan el ayak çekilir çekilmez bir kuvvet, gözlerinin içi gülen kadını akarsu gibi kıvrak ve canlı olan genç adamın kollarına sürüklüyordu ve bu aşkın sahnesi yine ve daima benim odamdı. Afife'nin bu kadar çabuk düşmesini kabul etmemem de manevi kıymetler hakkında henüz yerleşmiş bir fikrim bulunmamasının da tesiri olacaktı. O zamana kadar etrafımdaki çocuk, arkadaş, hizmetçi gibi basit insanlardan öğrendiğime göre erkekle kadın birbirine mukavemeti olmayan iki mahluktu. Hele aralarında ufak bir sempati varsa erkek istediği vakit benim Rina'ya yaptığım gibi elini uzatıp kadını bileğinden yakalar ve aşkın istediği şekline sürükleyebilirdi. Bunun için kimsenin bulunmadığı bir yer, boş bir oda, hatta bir kafa arkası kafiydi. Afife'ye olan bütün hürmetimi kaybetmiştim. Selim Bey'in evini bir şenaat yuvası, Afife'yi fahişelerin en yüzsüzü gibi görüyor ve ona ne büyük haksızlık yaptığımı fark edemiyordum. Daha garibi, bende Rıfkı Bey hesabına da bir gayret peyda olmuştu. Besbelli kendimde bir şikayet hakkı görmediğim için bu adama, hatta İzmir'de küçük Skalavaki'ye karşı yapılan ahlaksızlığa isyan ediyordum. Hiçbir zaman bunu yapmaya cesaret edemeyeceğimi bilmekle beraber birkaç kere Rıfkı Bey için zihnimde "Karınızın rezaletini görmek isterseniz hemen buraya koşunuz" yolunda telgraflar tasarladım. Afife hakkındaki şüphemin bir fena neticesi de çalınmış resmini önüme koyarak çehresini bulmaya çalışmak, bahçedeki gezintimizin hatırasını tekrarlamak için zevklerinden mahrum kalmış olmamdı. Aramızda bir şey bulunmamasına rağmen izzeti nefsim ağır surette yaralanmıştı. Bir daha bu eve ayak atmamaya yemin etmiştim. Bu kadar ahlaksız bir kadını sevmem mümkün olmadığına kendimi ikna ediyordum ve bu uğraşma beni yoruyordu. Vaktiyle Afife'nin Milas'tan gideceği gün için düşündüğüm intihar fikri yeniden canlanmıştı. Fakat artık sebep o değildi. Kocasını aldatan, kardeşlerinin evinde yabancı bir erkekle türlü rezalet yapan bir kadın için kimse kendine kıyamazdı. Ben sırf ümitsiz ve istikbalsiz bir sürgün olduğum için ölecektim. Kaymakama hakiki derdimin izni kaybettirmek için tekrar ettiğim "Artık yaşamaktan bıktım" nakaratını bu defa da kendime karşı kullanıyor, hatta babamla annemin hasretine bile bir mesuliyet payı yüklüyordum. Bir mezattan iki altına bir küçük rovelver satın almıştım. Sedef saplı, oyuncak gibi bir şey. Bu rovelver sade şekliyle değil, vazifesi itibariyle de bir oyuncak vazifesini görüyordu. Kararımdaki ciddiyetle kendimi inandırmak için ara sıra onu kılıfımdan çıkartıyor, emniyet tetiğini kontrol ettikten sonra ayna karşısında gülünç intihar taklitleri yapıyordum. Bu maskaralıklar hala gözümün önündedir. Kah gömleğimin düğmelerini çözerek göğsüme, kah şakağıma namluyu dayayarak kendimi seyrediyor, sonra Minakyan aktörleri gibi kollarımı kaldırarak kendimi sandalyenin üstüne bırakıyordum. Ölümümün Afife ile bir alakası olmamakla beraber nedense onun beni ölüm yatağında mutlaka görmeye geleceğini ümit ediyordum. Tabii artık ona hakaretten başka söyleyecek bir sözüm kalmıyordu. Fakat buna rağmen onu müebbeden yaralı yaşatacak bir mektup yazmadan gitmeyecektim. Mektubun metnine karar vermemiştim. Fakat bu herhalde kocasına ve çocuğuna yaptığı fenalığı yüzüne vuracak gibi bir şey olacaktı. İntihar hakkındaki kararım hiç değilse Afife'nin suçu derecesinde muhakkak olduğuna göre daha fazla beklemenin manası kalmıyordu. Bunun için kendime 3 günlük bir mühlet tayin etmiştim. Bu hakikatte bilinmez bir ümidin payıydı. Fakat ben onu bir takım vazifelerle izah ediyordum. Mesela anneme, babama, kardeşlerime mektup yazmadan, onlardan yana yakıla helallik dilemeden nasıl giderdim? Baş mühendisin bana havale ettiği haritayı tamamlamak bir namus borcu değil miydi? Hele hafta sonunda para alacak yol amelesinin hesabı hiç şakaya gelmezdi. Fakat serseri gibi sokakları dolaşmak yahut şakağımda oyuncak rovelverimle ayna karşısında intihar provası yapmak yüzünden bu işleri tamamlayamadığım için bu 3 gün bir türlü tükenmiyordu. Nihayet bir gece kendi kendime "Artık ne olacaksa olmalı" dedim. Fakat bu şenaat yuvasına artık ayak basmamak hususundaki yeminime rağmen son bir defa onları ziyarete mecburdum. Ne de olsa Selim Bey ile büyük ablanın üzerimde hakları var. Sonra Afife'den ayrılırken bir daha unutmayacağı bir kelime söylemeliydim. Yalnızlıktan kendi kendisiyle kağıt oynayan ve partnerlerinin elini bilmediğine kendini ikna eden insanlara dönmüştüm. 19. O kış Rafael'den sonra en çok hırs ve heyecanla okuduğum resimli bir Werther tercümesiydi. Kafama bu intihar maskaralığını sokan biri de herhalde o olacaktı. Sıcak bir Ağustos sonu ikindisinde arabayla Selim Beylere giderken ikide bir Werther'in yahut da Rafael'in, çünkü artık ikisini de karıştırıyorum, şöyle bir cümlesini tekrar ediyordum. Bizim için artık yarın kalmadı. Bahçede beni görünce havlamaya başlayan Flora'dan başka canlı bir mahluk yoktu. Sokak kapısından eve giden ağaçlı yolu muhakkak bir ölüme yürüyen cesur bir asker adımlarıyla geçtim. Yalnız kuyu tarafına ayrılan ince ara yolun ağzında 5-10 saniye durmaktan ve bizim için artık yarın kalmadı nakaratını bir kere de burada tekrarlamaktan kendimi alamadım. Kapı ve pencerenin açık olmakla beraber ev bugün nedense tamamıyla boş hissi veriyordu. Fakat taş merdivenden birinci katın sofasına girince kendimi garip bir manzara karşısında buldum. Afife alçak bir mutfak iskemlesine oturmuş başını önüne eğmişti. Arkasında daha yüksek bir sandalyede oturan büyük abla onun saçlarını örüyordu. Kapıdan girer girmez ilk hareketim tekrar dışarı çıkmak oldu. Fakat onlar bunu sahnenin fazla mahremliğinden ileri gelme bir saygı hareketi sanarak beni çağırdılar. Büyük abla, ziyan yok, siz yabancı mısınız dedi. Yalnız açık bir bacağını eteğini kapamakla iktifa eden Afife başını kaldırmadan bir espri yaptı. Murat Bey o kadar kendini unutturdu ki yabancı sansak da hakkımız var. Yüzümün ne renk aldığını bilmiyorum. Fakat son günlerde güneşten Habeş'e döndüğüm için bir şey fark etmelerine imkan yoktu. Pencerenin yanında onlara oldukça uzak bir yerde ben de bir iskemleye oturdum. Büyük abla benim hatırımla beraber İstanbul'dan taze havadisler de sorduktan sonra "Fofo'yu şıklaştırıyoruz bugün bir parça" dedi. Soğuk vakarımı muhafazaya çalışarak "Evet efendim" dedim ve sustum. Sonra kendime bir vaziyet vermek için bir sigara yaktım. Büyük abla masanın üstündeki sigaralardan almayarak kendi sigaramı içmeme kızmakla beraber "Bey baba görürse fena, kızacak, bağıracak" diye şaka etti. Ekseri saf insanlar gibi büyük ablanın latifeleri mahduttu. Ne zaman beni elimde sigara ile görse babamdan azar işittiğim geceyi hatırlatır, bunun beni sıkabileceğini aklına getirmezdi. Benim için artık yarın yok, bey baba korkusu yok diyemedim. Fakat bunu sözden daha iyi ifade eden bir vücut hareketi yaptım. Onlar tabii bunu fark etmediler. Büyük abla yavaş yavaş işine devam ediyor, pek nadiren bana yahut Afife'ye bir iki kelime söylüyordu. Murat Bey o kadar kendini unutturdu ki yabancı sansak da hakkımız var. Afife'nin bu cümlesi zihnime takılmıştı. İçimden mütemadiyen onu tekrarlıyor ve her kelimesinden abuk sabuk manalar çıkarıyordum. O beni artık tanımayacak derecede unuttuğunu söylüyor. Ben zaten onun için bir çocuktan başka bir şey olamadım. Fakat bunu hiç olmazsa kendi ağzıyla söylememeliydi. Demek yeni aşkı ona her şeyi unutturmuş. Hem niçin herkes beni Kemal diye çağırdığı halde o daima Murat Bey diyor... Demek ki bu Kemal Bey'i o eskiden beri seviyormuş. Başkasını onun adıyla çağırmaya dili varmıyormuş. Bu Ağustos ikindisindeki durgunluk onların mizacındaki sükunetle o kadar imtizaç ediyordu ki bir müddet sonra kendimin de bütün azap ve isyanlarımla beraber uyuşmaya başladığımı hissettim. Evvela hiddetimden Afife'ye bakmadığım halde gözlerim ağır ağır ona doğru kayıyor ve ayrılmıyordu. Büyük abla ayaklarının dibine bir sarı hamam tası koymuştu. Ara sıra eğilerek elindeki tarağı ıslatıyor, sonra Afife'nin saçlarından ayırdığı ufak demetleri avcunun içinde taradıktan sonra kibrit uzunluğunda kağıt parçalarının etrafına sarıyordu. Afife'nin İzmir'den döndüğü o fırtınalı gecenin sabahı hatırıma geldi. Yorgunluğunu ve gözyaşlarını gidermek için hamamda uzun uzun yıkanmış, ıslak saçlarını küçük ve sıkı örgülerle başının etrafına dolamıştı. Kimse bir şey söylemediği halde ablasının onu bir çocuk gibi bacakları arasına çömelttiğini, kah okşayıp kah hırpalayarak saçlarını taradığını tahmin etmiştim. Gariptir ki bugün halleri o tahminimin şaşılacak derecede isabetli olduğunu gösteriyor ve hatta büyük abla zihnimden geçenleri biliyormuş gibi bunu bana sözleriyle de izah ediyor. Biliyor musunuz, koca kadın hala saçların taramasını beceremez ama kabahat benim, ben alıştırdım küçükten beri annesi yok diye, ama rahat durup beni yormasa Afife uzun müddet hareketsiz oturmaktan sıkıldığı yahut da çocukluktan beri alışılmış bir oyunu tekrara ihtiyaç duyduğu için oturduğu yerde kımıldamaya, ablasını rahatsız edecek hareketler yapmaya başladı. Büyük abla içinden memnun fakat dışından şikayetçi, sahte tehditlerle kaşını gözünü oynatarak kardeşini uzun uzun azarladı. Kelimeler Rumcaydı. Fakat belki de eskiden beri aynı olan bu temi ara sıra benim şerefime Türkçe'ye tercüme ediyordu. Uslu duracaksın koca bebek, yoksa çekeceğim saçlarını, ısıracağım kulağını. İki kardeşin bu cilveleşmeleri epeyce zaman devam etti. Afife büyük ablanın yalancı tehditlerine ve tekrarlamalarına karşı bazen can acısından bağıracak gibi dişleriyle dudaklarını ısırıyor, bazen dilini çıkarıp gözlerinden birini kapayarak onunla eğleniyordu. Alçalmış güneşin arka pencerelerden giren ufki ışığı büyük ablanın elleri arasından geçerek onun yüzünü yer yer parıldatmaya başlamıştı. Yaptığı yaramaz çocuk mimiklerinden çıkan yepyeni çehreye bu parıltılarda inzimam edince tekrar nevrim döndü ve hiddetlenmeye başladım. Afife bugün ne yapsa bana yaranamayacaktı. Yüzünü ablasının dizlerine kapayarak sessiz ve hareketsiz durduğu zaman doktoru düşünüyor, geceyi düşünüyordu. Başını kaldırıp gülmeye, şakalaşmaya başladığı vakit gözlerinde, dişlerinde beliren parıltılar, dudak ve yanaklarında değişen renkler, bütün bu şenlik onun şerefineydi. Afife'nin tuvaletiyle beraber kavga da bitmişti. Büyük abla kardeşinin ufak kağıt parçalarına sarılı buklelerle dolmuş başını ellerinin içinde çevirerek seyrediyordu. Bakmayınız şimdi böyle, biraz sonra kağıtları çıkardığım vakit göreceksiniz ne güzel olacak diyordu. Halbuki hep o alçak doktorun yerinde olsam bu kağıtların kalmasını daha çok tercih ederdim. Büyük abla anlayabileceğim bir şeymiş gibi bana saç kıvırma usullerinden bahse başladı. Kızgın maşa saçları yakar, renkleri bozarmış. Halbuki ıslak tarak ve kağıt parçası ile yapılan bukleler için böyle bir tehlike yokmuş. Büyük abla Afife'yi bıraktıktan sonra benimle de meşgul oldu. Aptal aptal gülümseyerek, biliyorsunuz siz maşallah çok iyileştiniz, renginiz düzeldi ve biraz da şişmanladınız dedi. Ne talih, zehirlenmiş sokak köpeği gibi ayakta can çekişiyorum da kimse farkında olmuyordu. Artık daha fazla beklemekte mana kalmamıştı. Doktorun vurdum duymaz Selim Bey ahmağının kolunda eve geldiğini görmek, Afife'nin bu kıvır kıvır başla, zevkinden mercan gibi kızaran dudaklarla ona koştuğunu görmek için mi? Büyük abla kapının yanındaki iskemlenin üstünden fesimi aldığımı görünce çığlık çığlığa beni azarlamaya başladı. Gittikçe gevşeyerek gösterdiğim mazeretlere karşı yalan, yalan, siz yalancı çocuk oldunuz. Kilise mahallesindeki kızlar kaçmıyor diye bağırıyor. Kendileriyle hiç olmazsa bir akşam kahvaltısı etmeden şuradan şuraya gidemeyeceğimi söylüyordu. Ayrılırken Afife'ye söylemeyi tasarladığım acı ve unutulmaz kelimeler yerine onun elinden reçelli ekmek ve üzüm mustavlilası yemek garip bir talih ama ne yaparsınız? Kahvaltı esnasında güneşten kararmış yüzümü bir kat daha karartmaya ve yakın ölümme dair bazı karanlık imalarda bulunmaya gayret ettim. Fakat onlar iki kardeş münasebetsiz bir tavuk bahsi tutturmuşlardı. Selim Bey'in bilmem nereden getirip üretmeye başladığı bilmem ne cins tavuklara dair yarı Türkçe yarı Rumca münakaşalar yapıyorlar ve bana bir türlü dikkat etmiyorlardı. Büyük abla son ikram olarak kardeşinin bana bu tavukları göstermesini istedi. Kendisi kahvaltı sofrasını toplarken Afife beni bahçenin arka tarafındaki kümeslere doğru sürüklemeye başladı. Yolumun üstündeki ağaçların kuru dallarını kopararak, yerdeki muzır otları söküp atarak önümden yürürken ara sıra bana sualler soruyordu. Facia oynamak gayretiyle somurtkanlığı fazla ileri götürmüş olacağım ki bir aralık döndü. "Neniz var sizin yine?" diye sordu. Uzaklara bakarak sadece "Bilmem." dedim. "Minas sizi artık fazla sıkmaya başladı galiba." Küçük bir tereddütten sonra başımı önüme indirerek sesimi daha ziyade alçaltarak "Belki Milas, belki daha başka şeyler" dedim. "Anlıyorum."